أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حضرت عائشة annemizden Buhari'de ve Müslim'de yer alan bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sefere çıkacağı zaman hanımlar arasında kura çekerdi. Bu defasında kura Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa'ya çıkmıştı. Birisi Ebu Bekir Efendimiz'in, diğeri Ömer Efendimiz'in kızı, annelerimiz. Karanlık basınca Resulullah, Hazreti Ayşe ile konuşarak gidiyorlardı. Bunu gören Hazreti Hafsa, Hazreti Ayşe'ye, gece sen benim deveme, ben de senin devene binsem de, sen bana ben de sana baksam olmaz mı dedi. Hazreti Ayşe tamam karşılığını verdi. Develere bindiler. Herkes yek diğerinin devesine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe'nin bindiği deveye vardı. Üzerinde Hazreti Hafsa bulunuyordu. Ona selam verdi. Bir süre daha gittikten sonra mola verdiler. Mola yerinde Hazreti Ayşe, Resulullah'ı göremeyince, ayaklarını kuru otlara soktu ve ey Rabbim beni zehirleyecek bir akrep ya da bir yılan peyda et de Resulullah'a onu gücendirecek bir şey yapmayayım diyordu. Hazreti Ayşe annemizin böyle hassasiyetleri var. Ama bir boş bulunmuş işte. Yani arkadaşını memnun etmek için onun teklifine evet demiş. Ama görülen o ki galiba Hazreti Hafsa annemiz de peygamberle hiç olmazsa görüşü vermek manasına o da öyle bir plan kurmuş kendiliğinden. Peki yani deveye mi biniyorlardı onlar? Şimdi bir orduyla bir sefere gidiliyorsa, bir grupla gidiliyorsa, onlar deveye binsinler, kadınlar yaya gelsinler arkada. Olmazsa şöyle bir kızak falan mı icat etsek? Hayır. Hatta Buhari'de yer alan Ebu Hureyre hadisine göre, kadınların en iyisi deveye binen, en salih ise evine ve çocuklarına düşkün olan Kureyş kadınıdır buyuruyor. Şimdi bu hadise göre, hadi öyleyse kadınları deveye bindirelim, at olsa olmaz mı diye sormayın ya da eşek olsa biriniz motosiklet diyecek, arkasından biriniz bisiklet, biriniz araba, acaba hangi model olsun? Şimdi peygamber dönemine ait hayatı sadece deveye binmek şeklinde değerlendirirse insanlar, onlara anlatacağım bir şey yok gibi görünüyor. Yani gücüm yetmiyor, dilim yetmiyor, benim dilimde konuşabilen birileri değil olunca ben de onların dilini bilmeyince susuyorum. Mesela ama peygambere benzesek, o bizim için örnek, Allah onu bize örnek gönderdi. Bu örnekliğinin gereği o ne yaptıysa, o ne ettiyse, o ne istediyse biz de onun dediği gibi yaşasak, ona benzemeye çalışsak deyince kimilerini görüyorum. Peki o deveye binmiş, yani biz de mi deveye binelim? Evet desek ne olacak ki? Hayır ama yani bugünün insanları peygambere benzeme konusunda hatta peygamberin yaptığını toplumda aşırı derecede ayıp sayan bir hale gelmişlerse ne yapabileceğiz de? Mesela bilirsiniz Hazreti Ayşe annemiz bizim annemiz ama aleyhissalatü vesselamın hanımı. Bir seferde dizine yatmıştı peygamberimiz uyumuştu da babası yani Hazreti Ebu Bekir gelmiş hatta böğrüne öyle sert vurmuştu ki acı ve ağrıdan gözünden yaş damlayınca peygamberimiz uyanmıştı. O kadar toplumun içinde demek bir insan hanımının dizine yatabilecek ve uyuyabilecek. Hadi bakalım. Ya da aleyhissalatü vesselam son vefat ettiği dönemde de Hazreti Ayşe'nin dizindeydi ya da bağrındaydı. Buyurun anneniz babanızın yanında hatta bırakın el alemi yabancıları. Elbette öyle olmayacak onların yanında bulunmayacak diyorsunuz. Peki ya anne babanızın yanında bile? Yani bir insan hanımının dizine yatacak da öylece uyuyacak. Ya da biz nice helal olanları kendimize haram etme döneminde mi yaşıyoruz? Tarihte gerçi öyle sapıtanlar ola gelmişler. Kendilerine nice helalları haram kılınca Allah da onlara altlarından kalkamayacakları belalar, musibetler vermiş. Alın öylese. Siz bunu istediniz. Madem çekemeyeceğiniz yüke talipseniz buyurun ben de veriyorum demiş. Peki ya insanlar bugün mesela kadın olduklarından dolayı motosiklete binince dinden çıkıyorlar mı? Peki ya bisiklete binseler bazen ya da arabaya binince öyle değil. Galiba sosyal hayatın ana yapısı, anatomisi önemli. Öğrendiğim kadarıyla İslam dinine göre insanların sosyal hayat olarak, toplumsal yapı olarak iki ana grupta toplanmaları gerekir. Bir, yerleşik hayat dediğimiz, dünyada ebedi kalacağını zanneden bir mantıkla yaşayanlar. Onların evi, onların eşyası, onların bağı bahçesi, onların parkı ya da dükkanı, tezgahı, çarşısı, pazarı farklı. Bir de hareket halinde bir toplumsal yapıya evet diyenler, yani belki de bir anlamda savaş toplumu diyebileceğimiz ya da savaşa hazır bir toplumsal yapı, işte belki de hareket halindeki bu toplumsal yapıyı İslam evet diyor da diğerine hiç de evet dediğini görmüyoruz. Yani ahlede ilel art diye tarif edilen Araf suresinde arza çakılı kalmak, orada ebedi kalacağını zannederek yaşamak İslam'da kabul edilmiyor. Belki de bütün hayat programı bu merkezden değerlendirince ya da böyle bir merkezi var ona göre değerlendirelim denilince ayrı bir anlam kazanacak. İkinci okuduğum hadiste, son okuduğum yani, en salih kadınların evine ve çocuklarına düşkün olanını artık nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Demek ki Hazreti Ayşe annemiz ve Hazreti Hafsa annemiz birbirlerine devene sen, benimkine de sen bin diye teklif edince Hazreti Ayşe sabah bir bakıyor ya da mola yerinde bir bakıyor ki yanında Hazreti Peygamber yok, hatta Hazreti Peygamber yanında olacaktı ya ama devesinin yanına gelmiş, onun içinde de Hazreti Hafsa var. Acaba Peygamber'i gücendirecek bir şey mi yaptım? Ya da aleyhissalatü vesselam'ı gücendirecek bir şey yapmayayım ey Rabbim, hatta ölüm bundan daha iyidir diye Allah'a dua ediyor, yani affını istiyordu. Bir adam Ömer'e gelerek radıyallahu anh, ben dedi, cahiliye çağında kızımı diri diri toprağa gömmüştüm. Sonra gidip ölmeden önce onu topraktan çıkardım. Derken bu kız İslam'a yetişip Müslüman oldu. İslam'a girdikten sonra da Allah'ın hadlerinden bir haddi, yani cezayı hak etti. Bu yüzden kendi kendini boğazlamaya yöneldi. Ona yetiştim ise de boğazındaki damarlarından bazısını kesmişti. Ama buna rağmen onun bakımını yaparak tedavi ettim. Nihayet iyileştikten sonra güzelce bir tevbe etti. Artık bu kızı benden evlendirip baş gözetmem isteniyor ey müminlerin emiri. Şimdi ona talip olan kimselere başından geçen bu olayları haber vereyim mi dedi. Bu olay üzerine Ömer, sen bu kızın vaziyetini haber mi vereceksin? Allah'ın örtüp gizlediği bir şeyi bile bile ifşa etmek mi istiyorsun? Allah'a yemin ederim ki eğer sen onun vaziyetini insanlardan herhangi birisine haber verecek olursan seni muhakkak bütün şehir ahalisine ibret-i alem yaparım. Hayır, bilakis afif ve İslam'a yaraşır bir nikahla onu evlendir cevabını verdi. Ne dersiniz? Çok mu unutulmuş? Ömerler mi gerekir? Allah göndermiş ya, yaşamış işte. Oradan bize intikal eden bir haber. Bugün okuduğum kadarıyla böyle. Değilse Hazreti Ömer Efendimizin hayatı çok o kadar karanlık dünyalarda kaybolmamış. Öğrenip onun anladığı gibi anlamaya çalışsak mı? Peygamber olmadan, peygamber gönderilmeden, peygamber verilmeden, peygamberle bize iletilmeden gönderilen bir kitap mı var sanki? Yani Allah yeryüzüne atı vermiş, bir dağın başına, bir orman içine veya bir çöl ortasına koyuverdiği bir kitap mı var diyorsunuz? Öyleyse onu yaşayan, onu bilen, onu anlayan, onu anlatan, onun yaşanılır halini ayan beyan kılan bir peygamberle bir kitap düşündüğümüze göre o kaybolmadı, bu anlamda kaybolmayacak. Tekrar dönelim rivayete. Hazreti Ömer'e geliyor adam. Ben diyor, cahiliye döneminde hani öyle yaparlarmış ya, kızlarını diri diri toprağa gömerlermiş, öyle yaptım. Sonra herhalde içinde bir pişmanlık, dönmüş geriye, onu çıkartmak için niyet etmiş ve ölmeden de yetişmiş, çıkarmış topraktan. Sonra bu kız büyümüş ve Müslüman olmuş. Müslüman olunca elbette Allah'ın verdiği haklardan yararlanmak, ama suç işlemişse, cezayı hak etmişse de cezasını çekmesi gerekir. İşte böyle olmuş. Müslüman olduktan sonra Allah'ın cezalarından bir cezayı hak etmiş. Hangi suçtan dolayı ne yaptı da hak gerekiyor, ceza gerekiyor, o babası demese de biz de bilmediğimiz halde diyoruz ki bir cezayı gerektiren iş yapmış. İslam'ın ceza gerekir, ceza verilmelidir dediği bir işi yapınca, kendi kendine bu sefer intihara teşebbüs etmiş. Bu ayrı bir suç. Derken, baba tam o anda da imdadına yetişmiş, belki imdat diyeceksek, yani onun ölmeden önce yanına varabilmiş. Boğazındaki damarlardan bazısını kesmiş olsa da yine de bakımını üstlenmiş, ciddiye almış, ona bakmış, tedavi etmiş ve nihayet hanım kız iyileşmiş. Ve iyileştikten sonra da ciddi tevbe etmiş. Yani Allah'a kendini arz etmiş, istiğfar eylemiş, döndüm ya Rabbi demiş, seni razı etmeye döndüm. Şimdi diyor ki baba, şu andan itibaren artık benden bu kızın evlendirilmesi dönemi olarak baş göz etmem isteniyor. Peki söyle ey müminlerin emiri, Ömer Efendimiz'e sesleniyor. Şimdi bu kıza talip olan kimselere bu kızın başından geçenleri bir bir anlatayım, haber vereyim mi? Bunun üzerine Ömer Efendimiz o özel Ömerliğiyle, o kendi karakteristik yapısıyla şöyle cevap veriyor. Sen demek bu kızın vaziyetine haber mi vereceksin? Allah'ın örtüp gizlediği bir şeyi bile bile ifşa etmek mi istiyorsun? Allah'a yemin ederim ki eğer sen onun vaziyetini insanlardan herhangi birisine haber verecek olursan seni mutlaka bütün şehir ahalisine ibret-i alem yaparım. Ne yapacağını bilir o çünkü. Hayır, bilakis iffetli ve namuslu, afif ve İslam'a yaraşır bir nikahla onu evlendir şeklinde cevap veriyor. Biz de öyle mi? Tabii. Yani bir insan yıllarca ümmetin hatta önderi ve örneği durumunda olsa, falan mübarek zat diye parmakla gösterilse, aman hacıdır, hocadır denilse, alimdir, fazıldır ifadeleriyle taltif edilse, derken insan olarak ama yani bir günahı, bir yanlışı varsa, aslında olmasa da yanlışı, şeytan ve dostlarının hışmına uğrayıp iftira edildiğinden dolayı, kimse aslını bilmediği halde, ona iftira edildiğinden dolayı suçlu bulunsa ama bir konuda, tamam silinir o, toplumun dışına çıkarılmalıdır, hepten aforoz edilir, aman efendim neler ve neler söylenir arkasında, olur mu bakın Hazreti Ömer'e, yani bu insanlara Hazreti Ömer mi gerek? Peki niye bize örnek değil, biz susturalım, biz konuşturmayalım, yani o adamın bir tane yanlışı, çok alimdi, çok fazıldı, gaflet etti, anladı, anlayamadı, bildi, bilemedi, bir tane yanlış yaptı, bir günaha girdi, zaten siz o adamı ilah diye mi seviyordunuz diye niye demeyelim, peygamber mi zannetmiştiniz, tanrı mı olmuştu, hiç mi günahı yoktu, zaten günahkardı, o günahlardan birinden biz haberdar olunca adamı tümüyle silip yok etmeye kimin hakkı var? Veya İslam'ın ceza vereceği, İslam'ın ceza hak etti dediği bir konuda cezayı hak eden bir Müslüman da tevbe eder, pişman olursa yine tertemiz olmaz mı? Bütün günahlar konusunda aynı şey söz konusu değil mi? Biz kendimiz adına da aynı şeyi düşünelim. Ondan dolayı yıllarca İslam'ın istemediği bir hayatı yaşadıktan sonra Kur'an'la ve sünnetle tanışma fırsatı bulan insanlardan duyuyoruz. İyi ama ben diyorlar. Yani yıllarım nelerle geçti? Yıllarca ben ne melanetler, ne yolsuzluklar, ne huysuzluklar, ne uğursuzluklar ve neler ve neler yaptım. Kendince ifade ediyor kendisini. Söyleyemiyor, utanıyor, anlatamıyor, dinleyemiyor. Ama biz ona hiçbirini dinlemeden şu müjdeyi ulaştırmak zorundayız. Yani evet sen bu dediklerinin daha fazlasını yapmış olabilirsin ama Allah çok daha fazlasını affetmeye yetkilidir. Eğer gerçekten pişman, cidden geri dönmeyeceksen tamam bu iş burada kalmıştır diyebileceğiz elbette. Enes radıyallahu anh'ten bir takım kadınlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelerek ya Resulallah, erkekler Allah yolunda cihad etmek suretiyle faziletler alıp götürdüler. Bizim için kendisiyle Allah yolunda cihad etme ameline ulaşabileceğimiz bir amel yok mudur dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden herhangi birinin evindeki hizmeti, onu Allah yolunda cihad eden mücahit erkeklerin ameline ulaştırır buyurdu. Tekrar okuyorum. Enes radıyallahu anh haber veriyor. Mecmu Zevaid'de göreceğiniz bir hadis. Bunu nikah bölümünde, yani kocanın, kadının kocasına itaatinden, malına sahip olmasından, hamileliğinden ve çocuk dünyaya getirmesinden dolayı sevabı babında bulabileceğiniz bir hadis. Kadınlar, bir takım kadınlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, erkekler Allah yolunda cihad etmek çektiğiyle, Allah yolunda cihad ederek faziletleri, sevapları alıp götürüyorlar. Peki ya biz? Bizim için kendisiyle Allah yolunda cihad etme ameline ulaşabileceğimiz bir amel yok mu? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, sizden herhangi birinin evindeki hizmeti, onu Allah yolunda cihad eden mücahid erkeklerin ameline ulaştırır buyurdular. Düşünüyorum, bir fabrikatör, bir iş yeri sahibi ya da bir zengin, işçi tutan birisi, 10 tane işçi çalıştırma konumunda. Birine dese ki sen ekmek alıp gelecek, yemek servis edeceksin. Diğerine dese ki sen yemek yapacak, sadece o kadar bulaşığını yıkayacaksın. Birine dese ki ticari münasebetlerimizdeki gidişatı takip edeceksin. Diğerine dese ki berikine dese ki. Onuncuya da dese ki sen sadece buraya gelip gideceksin. Bir ay, ikinci ay gelmeyeceksin de evinde oturacaksın. Üçüncü ay yine uğrayacaksın, dördüncü ay yine evinde oturacaksın. Ve hepsine aynı miktar para takdir etse. Ne dersiniz? Ama en azına takdir edilenle en çoğuna takdir edilen eğer başkaları tarafından olsaydı zaten bu adamın vereceği kadardan daha az olacaksa. Mesela diyelim ki o toplumsal hayatta insanlar 400 milyonla geçinilebileceğine kani iseler, bu adam bütün hizmetçilerine, bütün görevlilerine 500 milyon verse, ne dersiniz? Hesaba çekmeye hakkınız var mı? Olur mu arkadaş? Sen ekmek alıp gelene de 500 veriyorsun, yemek yapana da 500 veriyorsun. Hatta evinde bekleyen, yok efendim arada bir geliverene de 500 milyon veriyorsun demeye kimin hakkı var? Evet, size ne? Sizin yaptığınız bu kadara değmez mi? Sen kendinden sorumlusun demez mi o? Evet. İşin bu tarafına kimse laf etmiyor tabii. Peki ama daha garip bir mantık var toplumda. Hani o sadece oraya gelecek, oturacak ve gidecek. Karşılığında da aynen diğerleri kadar para alacak olan o insan dese ki olmaz efendim. Beni en ağır işlerde çalıştırman gerekiyor. Biraz taş taşısam, biraz demir eritsem, biraz bakır götürsem, biraz ağaç diksem, ağaç kessem, olmaz yapı yapsam, tavana çıksam, çatıyı... Yani bunları demeye ne hakkı var, ne gereği var. Ama helal edecek ya aldığı parayı. Fakat o parayı veren zaten o iş için veriyor. Sen bu kadarını yap tamam, gerisine karışma demiyor mu? Öyleyse yani kadınlar da Allah'a şöyle deseler mi? Allah'ın sözcüsü peygamber onlara sizden herhangi birinin evindeki hizmeti onu Allah yolunda cihad eden mücahid erkeklerin ameline ulaştırır deyince iyi ama ya Resulallah sen öyle diyorsun da biz öyle evde hizmet edeceğiz ve cennet kazanacağız, cihad edenin seviyesine ulaşacağız. Hayır, biz bunu istemiyoruz. Biz bizzat savaşta olmayı, kılıç kuşanmayı, silah takınmayı, biz hepsini bizzat kendimiz yapmak istiyoruz. Onun şerefi bir başka. Biz ama siz sevap için yapmayacak mıydınız? Siz karşılığında cennet beklemiyor muydunuz? Ne oluyor size? Yani Allah'ın size vereceği sevabın hangi yoldan geleceğine de mi siz karar verecektiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani Buhari'de, Müslim'de yer alan bir hadiste Abdullah İbni Ömer naklediyordu. Demiyor muydu? Hepiniz çobansınız. Hepiniz sorumlu olduğunuz insanları görüp gözetmek durumundasınız. Onlardan sorumlusunuz. O arada diyordu ya, kadın da kocasının ve çocuklarının evinin gözeticisidir, çobanıdır, onlardan sorumludur. İşte bu ona yüklenen bir görev. Yetmez mi? Ve ki 24 saat süren, fasılasız devam eden bu görevin yanında ikinci bir görev verdiniz mi? Ya bunu aksatacak, ya bunun gereği gibi takdirinden aciz, ne yapacağını bilmediğinden ikinci görevi de yapacaktır. Fadala bin Ubeyt anlatıyor. Cami-us Sahir'den bir hadis. Üç şeyle oynamak caiz değildir. Başka ifadeyle söyleyelim. Ebu Hureyre Efendimiz söylüyor. Ebu Davud'dan bir hadis. Üç şey vardır ki ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Yani bir öyle ifade edilerek bize intikal etmiş, bir de böyle rivayet edilmiş. Peki peygamber hangisini söylemiş acaba? İkisini de söyleyemez mi? Ya da bir onu, bir de onu söyleyebilir. Talak, nikah ve köle azat etmek veya nikah, talak ve boşadığı karısına geri dönmek. Bunlar olmaz. Yani nikah, talak ve yemin, bir de köle azat etmek konusunda insanlar şaka yapmıştım, öyle deyivermiştim, dilimden çıkmış, ne yapayım demeye hakları olmaz. Demişlerse tamam, düşünsünler ve bunu oyuncak olmadığını bilip ona göre hareket etsinler diyoruz. Abdullah bin Selam'dan, kadınların hayırlısı baktığında seni mutlu eden, emrettiğinde itaat eden ve sen olmadığın zaman namusunu ve malını gözetendir. Aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Hayırlı kadın olmak isteyen, kocası bakınca kocasını memnun etsin. Kocası emredince, tabi meşru çerçevede Allah'a isyan değilse itaat etsin ve kocası yokken namus ve malını gözetsin. O zaman ne olur? Kocasının gözdesi olur demiyorum. Allah'ın gözdesi olur. Yani hayırlı bir kadın olur. Peki hayırlı kadın olmak istiyorsa bunları yapsın demişse Peygamberimiz. Ama ya Resulallah, yani erkeklere hiçbir şey söylemiyorsun. Bırak erkeklere söylediğini de erkekler dinlesinler. Ama ya da dinlemezlerse bile sen hayırlı olmak istiyorsan sen hayırlı ol. Değilse hayır, erkekler hayırlı olmadan ben de hayırlı olmayacağım demeye hakkın olmasın. Ummu Atiye'den der ki aleyhissalatü vesselam'ı yetişkin kızları, perde arkası ehlini ve hayızlı kadınları müminlerin davetlerine iyi işlere katılmalar için dışarı çıkarmanız gerekir. Hayızlı kadınlar da böylece namazgâhtan uzak durur sadece derken işittim diyor. Buhari'de, Müslim'de yer alan bir hadis. Hatta Müslim konuyu bayram namazlarını kılmak için kadınların musallaya gitmeleri babı olarak bize haber veriyor. Ne dediniz? Konferanslar, sempozyumlar, kermesler ya da bazen dinlenmek, şöyle bir nefes almak için icat edilen parklar ve bahçeler, az da deniz kenarları, dağ boyları, orman içleri veya benzeri yerler, yani siz bunları müminlerin davetleri ve hayırlı işler olarak mı anladınız? Bilemiyorum ama onlardan önce hatta günlük yapılacak mümin kadınların gideceği yerler var. Camiler, mescitler. Hatta mesela sabah namazlarından aleyhissalatü vesselam döneminde çıkan kadınlar birbirlerinin tanımayacağı biçimde evlerine gidiyorlardı. Yani karanlık henüz daha açılmadan, aydınlık ortalığı kaplamadan gidiyorlarmış. Peki hani biz, yani kadınlar gitsin de erkekler evde yatsın manasına demediğimi biliyorsunuz. Hani biz nereye gideceğiz? Kadınların gideceği mescitler yok mu daha henüz? Peki neden oradan mı başladım? Ama yani hayırdan söz ediyoruz. Yani kadınlar, kızlar, gidebilecek olanlar, gitmek durumunda olanlar, yani namaz kılanlar camiye, mescide de gitsinler. Ama gidilebilecek cami, mescit varsa elbette. Buhari'den bir hadis. Hazreti Sehil bize rivayet ediyor. Resulullah'a zengin bir adam uğradı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bunun hakkında ne diyorsunuz dedi. Orada bulunanlar, münasip biri teklif etse evlenilir. Aracı istese aracı olunur, aracılık istese. Söz söylese dinlenir. Böyle dediler. Resulullah bunun üzerine sustu, sonra Resulullah'a yoksul Müslümanlardan biri uğradı. Aleyhissalatü vesselam bu defa peki ya bunun hakkında ne diyorsunuz dedi. Orada bulunanlar da münasip ama teklif etse evlenilmez. Aracılık istese aracı olunmaz. Söz söylese dinlenmez dediler. Bunun üzerine Resulullah yeryüzünü dolduranlardan bu daha hayırlıdır buyurdu. Yani bir adama sırf kasası kesesinden dolayı değer vermenin anlamsızlığını bir kere daha dinledik. Peki ya diplomaları çok diye? Omuzlarından dolayı, başından dolayı ya da ayaklarından, ayakkabılarından dolayı, evindeki lambalardan dolayı ya insanlara değer veriliyorsa, ben onları söylemek istemedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kadınların iddetlerinin haddi 4 ay 10 gündür, onlar birbirlerini ziyaret ederler ve evlerinden başka evlerde gecelemezlerdi. Hatta onlar sanki rahibeymişlercesine işsiz güçsüz beklerlerdi. Bir günleri yahut iki günleri yahut üç günleri geçmiyordu ki onlardan her bir kadının içini çekerek tıkana tıkana ağladığı duyulmuş olmasın. Peygamber hanımları, annelerimiz 4 ay 10 gün iddet bekliyorlar ve evlerindeler. Ama birbirlerini ziyaret ediyorlar. Sonra hep evde geceleyen, kendi evlerinde geceleyen bu annelerimiz işsiz güçsüz ama sakin, ama kendi dünyalarında o sevgililerinden, peygamberimizden ayrılığın acısını yaşıyorlar. Bir gün, iki gün geçmez ki, üç gün geçmez ki onlardan herhangi birinin ya da belki hepsinin içini çekerek tıkana tıkana, sarsıla sarsıla ağladığı duyulmuş olmasın. Hasan bin Süfyan radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Razı değil misiniz ki biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar sevap alsın. Doğum sancısına tutulduğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici şeylerin hazırlandığını bilemesin. Doğum yaptığında çocuğun memesinden emdiği her yudum süte karşılık kendisine bir sevap yazılsın. Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında Allah rızası için 70 köle azat etmiş gibi sevap kazansın. Ey Selame! Bununla kimi kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, saliha, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü iyilikleri inkar etmeyen Müslüman hanımları kastediyorum dedi. Tekrar okuyorum. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Razı değil misiniz ki biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar sevap alsın. Razı değil misiniz? Doğum sancısına tutulduğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici şeyler hazırlandığını bilemesinler. Razı değil misiniz? Doğum yaptığında çocuğun, kendi çocuğunun kendi memesinden emdiği her yudum süt karşılığı kendisine bir sevap yazılsın. Razı değil misiniz? Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında Allah rızası için 70 köle azat etmiş gibi sevap kazansın. Razı değil misiniz? Bunun üzerine yanında Selame'ye diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Selame, bütün bunları kime söylediğimi, bununla kimi kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, saliha, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü iyilikleri inkar etmeyen hanımları kastediyorum buyurdu. Şerhe gerek var mı? Kapalı mı? Açıklanacak bir tarafını görebildiniz mi? Ben apaçık olduğunu zannediyorum. Ama aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olarak bir kere daha okumak istiyorum. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bazen söyleyeceği sözü 3 defa tekrar ederdi. Bugünkü dille ifade ederek 3. defa tekrar edeyim inşallah. Ey kadınlar! Ey namusunu muhafaza eden, saliha, kocasına itaat eden, kocasından gördüğü iyilikleri inkar etmeyen hanımlar, ey sizler razı mısınız? Razı değil misiniz? Herhangi biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kalsın da Allah ona kendi yolunda gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar sevap versin. Razı değil misiniz? Doğum sancısına tutulduğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici şeylerin hazırlandığını bilemesinler. Bu kadar güzel, bu kadar kimsenin bilemeyeceği, duymadığı, düşünmediği şeyler kendisi için hazırlansın izzet ve ikram olarak. Razı değil misiniz? Doğum yaptığında da çocuğunun memesinden emdiği, kendi memesinden emdiği her yudum süt karşılığında kendisine bir sevap yazılsın. Razı değil misiniz? Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında, o zaman da anneye Allah rızası için yapılan 70 köle azat etme sevabı kadar sevap verilsin. Razı değil misiniz? Razı olanlara duyurulur. İhtiyacı olanlara, Allah'ın rızasına ihtiyacı olanlara. demeyin bana, bundan başka Allah'ı razı edecek bir şey kalmadı mı, bir tek bu mu kaldı demeyin. Bakın Allah başka imkan verir mi vermez mi bilemem. Çünkü görebildiğim, bu yaşa kadar anlayabildiğim kadarıyla Allah kimi nasıl imtihan edecekse kimseye sormuyor. Ve imtihan için ona verdiği nimetleri o kişi Allah'a kullukta kullanırsa ne âlâ, değilse hatta imkanını ondan alıveriyor bazen. İbn Abbas'tan Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile evlendiği zaman Resulullah ona Fatıma'ya bir şey ver dedi. O hiçbir şeyim yoktur dedi Resulullah. Zırhın nerede dedi? Yanımda dedi. Resulullah onu ona ver buyurdu. Yani mehir olarak bir şeyler vermek gerekiyor. Peki şimdiki kadınlar da böyle bir zırh alınca nikahlanırlar mı? Yani Ali olunca evet diyecekler belki. Ama onlar da Aliler de Fatıma olunca evet diyorlar. Peki ne diyeceğiz şimdi o zaman? Ben 3 cilt kitaba mihirlenip evlenen bir kadın görmüşüm. İslam'da aile eğitimi 2 cilt, bir tane de Diyanet mali 3 cilt, kocasının bir kitaplık kitabı içinde yan yana koymuş ve dedi ki işte benim mihrim, bu üçü karşılığında nikahlandım. Allah mübarek kılsın. Ebu Uzeyne'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kadınlarınızın hayırlısı, eğer Allah'tan sakınırlarsa, karşı gelmekten korkarlarsa, doğurgan, sevimli, teselli edici ve itaatkar olanlardır, nazik davrananlardır buyuruyor. Tekrar ediyorum. Kadınlarınızın en hayırlısı, eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkarlarsa, doğurgan olanlar, sevimli olanlar, teselli edici olanlar ve İtaatkar olanlar, bir de nazik davrananlarıdır. Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Zeyd'den, onların kadınlarından birinin şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah yanıma geldiğinde, sol elimle yiyordum. Ben fakir bir kadındım. Resulullah elime vurarak lokmamı düşürdü ve bana, sol elinle yeme, Allah sana sağ elini vermiştir buyurdu. Böylece sağ elimle yemeye başladım. Bundan sonra asla sol elimle yemedim. Hazreti Ali Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı şöyle naklediyor bize. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, elbiselerinizi yıkayınız, saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz, misvak kullanınız, süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrailoğulları bunu yapmadıkları için kadınları zina etmişlerdir. Estağfirullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz aracılığıyla öğrendiğimiz bir sözünde şunları söylüyor. Elbiseleriniz yıkansın, tertemiz olsun. Hatta hanımınız yapmıyorsa siz yapın. Peki onlar ne güne duracaklar? O kendi görevini bilirse, seni böyle memnun ederse Allah ona cennet versin. Ama değilse sen ona temiz ve tertipli ol. Saçlarınızı düzeltiniz, fazlalıkları kesiniz. Yani yok efendim Amerikan tıraş mı yoksa İngiliz tıraşı mı? Biraz da modern tıraş mı, biraz da gençlerin tıraşı mı? Öyle değil. Yani Allah'ın ve Resulünün istediği bir hayatın gereği eğer tıraş konusuna İslam karışıyorsa işte onun dediği gibi tıraş olunuz. Bir de misvak kullanınız. Yani ağız temizliği mi? Evet ama misvak kullanınız. Peki yani dişlerimin temiz olmasıysa mesela ben yeni bir şey bulmuşum. İşte onunla temizlesem iyi onu yap ama ben misvak kullanınız diyorum. Diyeceğim elbette çünkü aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Yani ağzın pisliğinden öte misvakın bir farklı bir ayrı yönünün olduğunu zannediyorum. Çünkü nasıl yediğini bildiğimiz bir peygamber. Abur cubur yemeyen bir peygamber. Atıştırıp durmayan bir peygamber. Yemekten önce ve sonra ellerini, tabii ki ağzını da yıkayan bir peygamber, abdest alacağında misvak kullanan bir peygamber, namaz kılarken misvak kullanan bir peygamber, evine girdiğinde ilk yaptığı iş nedir diye sorulunca annelerimizin misvak kullanırdı dediği bir peygamber, yani ağzı ne kadar temiz, ne kadar temizken yine de gece namazı için uyandığında yaptığı iş misvak olan bir peygamberse misvak kullanınız. Ayrıca şöyle tertipli, düzenli, süslü olunuz. Bir tarafınıza altın takıp bir tarafınıza mücevherler yerleştiriniz değil elbette. güzelleşiniz, süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrailoğulları bunu yapmadıkları için kadınları zina etmişlerdir. Yani hanımınıza gereken özeni gösteriniz, hak ettiği ilgiyi veriniz, konuşunuz, konuşturunuz. Onun yanına giderken daha ciddi ve güzel, daha itinalı ve tertipli, temiz olarak gidiniz. Ya da onunla beraber hayatınızda onu değerli bir kadın konumunda tuttuğunuzu ya da hayatınızda gerçekten değeri olduğunu ona anlatınız. Aynı şekilde kadınlar da öyle. Yani pespaye bir kıyafetle kocalarınızı karşılamayınız. Düğüne giderken gibi mi? Hayır, daha iyi. Oturmalarınıza, ziyaretlerinize, günlerinize, gecelerinize giderken gibi mi? Hayır, daha önemli. Çünkü kocanızın yanına gidiyorsunuz, daha güzel giyininiz, daha tertipli olunuz. Yani biliyorsunuz, güzel giymek demek en pahalı elbiseyi giymek, haşa değil elbette İslam'a göre ya, hele özellikle kocası için bir kadının güzel giymesi, onun memnun olacağı tavırda, tarzda giymesi demektir. Peki ya erkekler, bilmezler mi yani karılarının nasıl memnun olacaklarını, nasıl giyinince, nasıl temizlenince, nasıl tertipli olunca onların memnun olacağını bilmiyorlar mı? Demek bu kadar mı ayrı yaşamışlar? Ama heyhat, toplumda nice böyle, hem aynı yatakta yatan, hem ayrı dünyalarda yaşayan nice insanlar var. Hatta 5-6 yıllık evli imişler de ben karşılaştım, eşyalarını bile birleştirememişler. Bu tencere senin ama yok bu tava benim diyen karı koca görmüşüm. Bu teyp senin demeye kalmadan ama o radyoda benim diyordu. Bu çaydanlık yok bu demlik. Aman efendim çay bardakları tamam ama tabaklarda benim diyebiliyorlardı. O kadar ayrı ayrı olmuşlar. Öyle değil mi? İmkanı olanlar bir odada birisi bir ekran, öteki odada diğeri başka bir kanal peşinde değil mi insanlar? Yani bütünleşememişler. Gelin ey Müslüman erkekler, hanımlarınızı memnun edebilmenin yolunu peygamberin bu mesajıyla yeniden araştırın. Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, çalış, Allah'ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme. Çalış, Allah'ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme. Yani Allah rahmet ve merhamet sahibidir, tamam. Ve fakat sen çalışmak zorundasın. Peki yani bu çalışmayı namaz yerine paraya, akraba ziyareti yerine paraya, çocuk eğitimi yerine paraya, Kur'an'a ayrılacak zaman yerine paraya ya da Allah'ı razı edecek ameller yerine, dünyayı memnun edecek, imar edecek zamana tahvil etmeye, tebdil etmeye kimin hakkı var? Ebu Hureyre Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur, size iyilik yapmaları konusunda çocuklarınıza yardımcı olunuz. İsteyen çocuklarını itaatsizlikten kurtarabilir. Estağfirullah. Tekrar okuyorum. İlk defa mı duydunuz? Bir daha dinleyin. Size iyilik yapmaları konusunda çocuklarınıza yardımcı olunuz. İsteyenler kendi çocuklarını itaatsizlikten kurtarabilirler. Demek ki istek modeli önemli. Yaptırma, yaptırabilme, eğitebilme modeli önemli. Böyle onların her bir yanlışında başında bekleyen sanki cani bir canavar ruhuyla onu hemen azarlamaya, cezalandırmaya hazır bir ruhla onun karşısında olan insanlar onu isyankâr olmaya itmiyorlar mı baştan? Affedivermek bazen ya da görmezlikten gelmek bazen ya da gördüğünü büyük bir üzüntüyle yavrucuğum, evladım yani gerçekten çok üzdün beni ya da sen de üzüldün değil mi olmaz böyle şey diye işi hafifleterek değil, güzellikle ortadan kaldırmaya çalışmak görevimiz değil mi? Yardımcı olalım çocuklarımıza. İstediğimizi yapsınlar istiyorsak, isteğimizi güzel yapalım. Mesela çocuk çocukluğundaysa, yani kendi havasına takılmışsa, öyle ki dünyasını kurmuş ama o dünyada ne baba ne ana kimsesi kalmamışsa, o anda öyle gerekiyorsa, arkadaşların yanında kendisini dünyanın reisi biliyor, her dediğim dinlensin diyorsa, siz de pat diye onun çocuk olduğunu, sizin amir durumunda ona emredeceğinizi ortaya koyuverdiniz. Dinler mi sizi? Çocukluğuna kapılır ve dinlemez belki değil mi? Ama ona emrederek söylemeyin. Haber vererek söyleyin öyle bir durumda. Mesela yani şöyle bir durum vardı ama ne dersin? Daha sonra mı söylesem? Tamam peki daha sonra daha güzel diye siz çark ediverin, siz dönüverin. Ne fark eder ki? Biraz sonra bir daha söylersiniz. Kıyamet kopma diye. Hazreti Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Biriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapınız. Ne dersiniz? Evde zaten yüzler ve binlerce kullanılmayan eşya olan bizler, her gün yolculuğa da çıkıyorsa, her gün mü hediye getirsin çoluk çocuğuna, öyle mi anlayalım? Evet, her gün yola gidiyorsa, her gün hediye getirebilir. Ama mesela bu getirdiği hediye, bazen midesine, bazen koluna, beline ya da boynuna, kulağına, küpesine, yüzüğüne olabilir. Bazen de, ki belki daha çok, edebine, terbiyesine, ahlakına, imanına, İslamına bir hediye olabilir. Yani insanın ihtiyacı olan şeyler sadece madde değil ki. Peki bu hediyeler hep madde mi olsun? Öyle değil anladığım. Fakat eğer evin ihtiyacı olan bir şeyse, çocuk anne babasını bekliyorsa, yoldan geliyorsa, elbette öyle bir yolculuksa, bir uzun süre ayrılık manasına çocuğu düşündüğümüzü ya da evde kalanları düşündüğümüzü onlara anlatabilme imkanı varsa, işte onlara böyle bir hediye imkanı olsun. Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Ekmeğe saygı gösterin diyor Ebu Sekine'den rivayetle aleyhissalatü vesselam. Az önceki hadis İbn-i Mace'dendi. Hazreti Enes rivayet ediyor. Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Ebu Sekine'den rivayetle aleyhissalatü vesselam, ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse Allah da ona değer verir. Şimdi bu ve benzeri konularda zorlanıyoruz bazen nasıl anlatacağımızı. Ekmeğe değer verelim. Ne gibi? Yani ekmeği ne yerine koysak? Mesela ekmeği su yerine koysak olur mu? Olur mu? İçemezsiniz ki ekmeği. Peki ekmeği kitap yerine koysanız? Yani Kur'an gibi saygı değer. Gerçi bizim Kur'an'a bakışımızla ekmeğe bakışımız yan yana gelse benzer mi ki? Ona da bakıyoruz. Hatta ekmek daha yararlı gibi geliyor bazen mı? Yok, öyle bir kastım yok. Yani hakaret etmek için ben bu hadisi seçmedim. Peki ya ne yerine koysak? Annemiz gibi olsa mı saygı duysak? Olur mu? Annemiz olur mu ekmek? Peki ya babamız? Hiç olmayacağı belli. Peki ne olarak saygı duyacağız ekmeğe? Ekmek olarak. Çünkü Allah ona değer vermiştir, değerli kırmıştır diyorsa, ha ekmekte bir değer bulacak, değer bekleyeceğiz. Yani insan hayatında hatta onsuz olmaz bir makamda olduğunu bileceğiz. Ve belki o sebeple diyorum ki, ekmek ve su, yeryüzündeki bütün zaman ve mekanlarda insanın ihtiyacıdır. Ondan dolayı doyma konusunda hiç kimse ekmek ve sudan müstağni hale getirilmemelidir. Şayet öyle yapılıyorsa bu fıtratı bozmaya yönelik bir harekettir. Efendim su içmeden de, evet, suyun şeklini, tadını, rengini, tipini bozarak, hatta değişik şekillere, kılıklara sokarak su diye sunulanlar, onlar su yerine geçsin mi? Bana kalırsa su yine su olarak kalsın hayatımızda. Hem ki ona ne kadar muhtacız. Ekmek de öyle. Ama yani ekmek yemeseniz biraz, çünkü şişmanlıyorsunuz. Öyle diyecek yerde biraz yemeseniz deseniz, ekmeği değil sadece, insanlar ne yiyorlarsa onunla şişmanlarlar bilirsiniz. Gerçi aynı iki kişiden biri diğerinden hatta daha çok yediği için daha şişman olmuyor. Evet, yani her çok yiyen şişmanlamıyor ama her şişman yediğinden dolayı şişmanlıyor, biliyor musunuz? Çünkü yemeden, yani havayla şişen, şişmanlayanlara şişman denmez, şiş denir onlara. Şişmiş, yani hastalanmış belki. Şimdi insanlar yemek konusunda ekmekle idare etmeyi bilseler mi? Mesela düşünüyor musunuz, zayıflamak mı istiyorsunuz? Sadece ekmek yiyeceksiniz. Ne kadar? Yiyin. Sonra yine ekmek yiyeceksiniz. Ama tekrar yine ekmek yiyeceksiniz. Fakat bir parçacık şekerle bile değil, bir incir ya da üzüm parçasıyla değil, bir biber ya da domatesle değil, ama sadece ekmek yiyeceksiniz. Ne dersiniz? Kuru ekmek yiyerek aylarca devam etseniz hatta buna çok şişmanlarsınız, öyle mi? Dur aman patlamayın diyesim geliyor. Peki işin arka planında bazı plan ve projeler olmasın? Yani siz eğer zayıflamak için onların ürettiklerini yememeye, yani alın sizin olsun onlar, bunlar bana zarar etti demeye başlarsanız, peki onlar ürettiklerini kime satacaklar? Parayı kimden, nereden elde edecekler? O kadar binlerce, milyonlarca çeşit bir şeyler gündemde tutuluyor. Kim yiyecek onları, kim kullanacak? Yani belki de öyle, bilmem, hiç kimsenin kalbini açmadım, kalbini yarıp bakmadım, inançlarını, niyetlerini bilmem insanların, ama yani doymak için yiyeceksek ekmekle doysak daha güzel değil mi? Hatta mesela insanlar sabah bir güzel yeseler, hani belki bu sabahı daha geriye alıp sahur yapsalar, doyasıya yeseler, doyduktan sonra yeseler hatta, ama akşama kadar ağızlarını yemede içmede kullanmasalar, eğer susamışlarsa emerek biraz su içseler o kadar, zaten alışır vücut birazdan. Akşamda ya 3 ya 5 lokma gibi, ya 1 ya 3 lokma gibi şöyle 1-2 lokmayla iftar ediverseler, söyleyin zayıflamaz mı insanlar? Zayıflamaz, bence dengeye gelirler. Mesela bir arkadaş vardı, 105 kilo. Kendi başına bir tepsi su böreğini çok rahatlıkla yiyebilen, ya da eğer tabldot usulü bir yerde yemek dağıtılıyorsa buna 3 kişilik yemek verilen birisi. Aynen bu model yemeye başladı. Ama bir kere önce kafasına şunu yerleştirdi: ben yemek için mi yiyorum, doymak için mi yiyorum? Yani ben bir şeyleri mideme göndermekle mi görevliyim, yoksa ayakta duracak, Allah'ın dediğini gerçekleştirecek anlamda bir şeylerin mi ihtiyaçlısıyım? Burada niyeti netleşince gerisi kolaydı. Artık sabah güzelce yemeye, Allah'ın helallarını haram kılmadan yemeye, akşama kadar ağzını yemekte kullanmamaya başladı. Bir parçacık bir şey atmak şeklinde bile olsa yemedi bir daha bir şeyler ve akşam birkaç lokma, işte o kadar iftar etti. Her gün oruç tuttu değil ama oruç gibiydi, evet. Bazen birazcık su da içebilirdi tabii. İşte bir ayda 25 kilo zayıflayabildi. Ben şimdi zayıflama dersleri vermek için bunu açmadım. Ama hadisi tekrar okuyayım. Ekmeğe saygı gösterin. Ekmek hayatınızın vazgeçilmez unsuru. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse Allah da ona değer verir. Enes'ten, Allah bir kulu hakkında hayır dilerse rüyasında hata ve kusurlarından dolayı onu ikaz eder. Yani insanlar gördükleri rüyaları kendilerine bir uyarı bilsinler. Başkalarını ilgilendirir olarak yorumlamasınlar. Rabbim bana ne diyor diye anlasınlar. Rüyaların 3 çeşit olduğunu öğreniyoruz. 1- Allah'ın bu tür uyarıları, haberleri. 2- Şeytanın uyarmaya çalışmaları. Ve 3- İnsanın gündüz düşündüğü ya da yaşadığı olayların rüyada görüntülenmesi. Bir ev halkı, diyor İbn Abbas'tan rivayetli aleyhissalatü vesselam, birbirlerine iyilik ve ikramda bulunduğunda Allah üzerlerine rızık akıtır ve Allah'ın himayesinde olurlar. Bir ev halkı birbirlerine iyilik ve ikramda bulunduğunda Allah üzerlerine rızık gönderir ve Allah'ın himayesinde olurlar. Öyleyse ne yapalım? Evde kim varsa hepsi çarşı pazar, ne kadar market, süpermarket varsa doldursunlar. Herkes birbirine akşam neler ikram edeceğinin hesabı içinde neler ve nelerle, yani kolilerle, çuvallarla, torbalarla, poşetlerle eve gelsinler. Anne buyur sana ikram ediyor, yok baba lütfen kızım, aman yavrum, evladım diye birbirlerine ikramda bulunsunlar, öyle mi? Öyle değil tabii. Ya? Evet. Onun küçük bir örneğini yaşayabilir evdekiler. Yani karı koca yemekteler, biri diğerinin ağzına ikramda bulunabilir yediklerinden. O ayrı. Ama burada anladığım kadarıyla iyilik edecekler, cennetini isteyecekler birbirinin, hürmet edecekler, samimi davranacaklar, birbirlerine güzel muamelede bulunacaklar. O zaman Allah onlara rızıklar gönderir, rahat ve huzura kavuşurlar ve Allah'ın himayesinde olurlar. Bir soru. Cevabını sen kendine ver. Ben de kendim bulayım. Evde huzursuzluk, evde Allah'ın himayesizliği, evde rızık sıkıntısı varsa, yoksa ev halkı birbirinden bağımsız, iyilik ve ikramda bulunmadığından dolayı mı dersiniz? Ebu Umame'den bir hadisle bugünkü sohbeti bitireyim inşallah. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'da, cihatta görürsünüz bu hadisi, ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.